Ayrım 35.
Bir kez daha Hülya'ya dalmaktan alakonmak Julien'i kızdırdı. Matilde gelince o kendisinin bu gencin gözünde zerre kadar değeri olmadığını biraz önce acı bir şekilde hissetmişti. İşte bu gülmesi de şaşkınlığını ve canının sıkıldığını belli etmemek içindi, bunu başardı. Kuşkusuz çok ilginç bir şey düşünüyorsunuz Monsieur Sorel. Sakın Monsieur le Comte Altamira'yı Paris'e kadar getiren ihtilale dair bir hikaye olmasın. Kuzum ne olur bana ne düşündüğünüzü söyleyin, öğrenmek istiyorum, sabrım tükendi artık. Merak etmeyin, kimseye söylemem, yemin ediyorum. Kulaklarına inanamıyor, bu kelimenin kendi ağzından çıktığına kendisi de şaşıyordu. Nasıl olur kendisinden aşağı olan bir adama nasıl olur da yalvarırdı. Büsbütün artan telaşını belli etmemek için biraz hafif meşrep bir tavırla, ''Her zaman o kadar soğuk bir insan olan siz, nasıl oldu da böyle Michelangelo'nun eserlerindeki gibi bir çeşit peygamber, düşünceler deryasına dalmış bir insan oldunuz?'' diye ilave etti. Bu aşırı ve kişiliğini ilgilendiren şeyler üzerinde sorulan soru karşısında onuru kırılan Julien yine zıvanadan çıktı ve gittikçe korkunç bir hal alan bir tavırla birdenbire, ''Danton para çalmakla sanki iyi mi etti?'' dedi. Piemonte ve İspanya ihtilalcilerinin cinayetler işleyerek halkı tehlikeli bir duruma sokmaları doğru bir hareket mi oldu? Ciğeri beş para etmeyen kimselere ordunun en yüksek mevkilerini, tüm madalyalarını vermek. Bu madalyaları takan insanlar sonra nasıl olur da kralın yine bir gün tahtına dönmesinden korkmazlar? Torino kentinin hazinesini yağma ettirmek gerekli miydi? Julien, Matilde korkunç bir tavırla yaklaşarak, ''Sözün kısası matmazel'' dedi, ''Yeryüzünden cehaleti ve cinayeti kaldırmak isteyen adamın bir fırtına gibi geçip rastgele kötülük etmesi mi gerekiyor?'' Onun bakışına dayanamayan Matilde korktu ve iki adım geriledi. Bir an durup Julien'e baktı, sonra korktuğundan utanç duyarak acele etmeden kütüphaneden çıktı. 10. Bölüm Kraliçe Margaret. Ey aşk, bize çılgınlıklar etmeden duyurduğun bir zevk var mı? Portekizli bir rahibenin mektuplarından. Julien yazdığı mektupları tekrar gözden geçirdi. Konağın çanı yemek vaktinin geldiğini haber verdiği zaman içinden, kim bilir şu Paris'in yapma bebeği beni ne kadar gülünç bulmuştur dedi. Düşündüklerimi olduğu gibi ona söylemem ne delilik. Ama belki de zannettiğim kadar büyük bir delilik de değildir. O esnada doğruyu söylemek bana en çok yakışan hareketti. O da ne diye gelip sanki özel hayatıma ait şeyler üzerinde soru sorar? Böyle bir soru sorması benim işlerime burnunu sokması demektir. Bunu yapmakla o görgü kurallarının dışına çıkmış oldu. Babasının maaşlı adamıysam Danton hakkındaki düşüncelerimi ona söylemek zorunda değilim ya. Yemek salonuna geldiğinde Julien, Mademoiselle de la Mole'ü büyük yaz elbisesiyle görünce öfkesini unutuverdi. Hele aileden başka hiç kimsenin siyah elbise giymediğini görmek onun büsbütün dikkatini çekti. Yemekten sonra sabahtan beri benliğini saran o coşkunluk krizi tamamıyla geçti. Çok şükür ki Latince bilen akademi üyesi de yemeğe davetli olanlar arasındaydı. Julien içinden, işte benimle en az alay edecek adam dedi. Eğer tahmin ettiğim gibi Mademoiselle de la Mole böyle yaslara bürünmesinin nedenini sormam bir patavatsızlıksa. Matilde Julien'e tuhaf bir şekilde bakıyordu. Genç adam kendi kendine, işte dedi, bu ülkedeki kadınların kendilerini beğendirmek için yaptıkları cilveler. Madame de Renal bana söylemişti bunları. Matilde bu sabah benimle konuşmak istedi ama yüz vermedim. Bu yüzden onun gözünde değerim arttı. Kuşkusuz şeytan bu işte bir şey kaybetmiş olmuyor. İleride takındığı azametli tutumu ve insanı küçümsemesiyle taşı gediğine koyar, öcünü alır. Elinden geleni yapsın bakalım. Kaybettiğim kadınla bunun arasında ne büyük fark var. O ne doğallık, o ne saflıktı. Onun ne düşündüğünü kendisinden önce bilirdim. Bu düşüncelerin nasıl doğduğunu gördüm. Onun kalbinde bana rakip olan bir şeyi varsa... O da çocuklarının ölmesinden korkmasıydı. Onun sevgisi makul ve doğaldı, hatta ıstırap çektiğim halde bana bile tatlı geliyordu. Aptallık etmişim. Paris'i gözümde büyüterek o temiz yürekli kadının değerini bilmemişim. Tanrım, ne büyük fark. Bütün bu hayallerden sonra burada ne buldum? Kupkuru ve azametli bir gurur, bencilliğin her türü, hepsi bu kadar. Sofradan kalkıyorlardı. Julien kendi kendine, bizim akademi üyesini başkası elimden almasın dedi. Bahçeye çıkarlarken ona yaklaştı, uysal ve yumuşak bir tavır takındı, onun Hernani'ye karşı olan öfkesine katıldı. Dipnot, Hernani, Victor Hugo'nun yazdığı dramlardan biri. Bu eserin 1830'da ilk kez oynandığı akşam tiyatroda klasiklerle romantikler arasında kavga çıktı. Bu tarihsel olay Fransız edebiyatında bir dönüm noktası olmuştur. Bugün de kral emirnamelerle istediğini hapse attırabilseydi dedi. Akademi üyesi talmavari bir jestle, dipnot, büyük Fransız trajedi artisti. Nerede o günler dedi, haddine mi düşmüş, cesaret edemezdi. Bir çiçekten bahsederlerken Julien Virgilius'un Bahçıvan Türküleri adlı eserinden birkaç kelime söyledi ve Rahip Delil'in dizelerinden üstününün olmadığını iddia etti. Kısacası akademi üyesinin gözüne girmek için elinden geldiği kadar dal kavukluk etti. Bunun üzerine son derece aldırış etmez bir tavırla ona, Mademoiselle de la Mole'ün galiba kendisine miras bırakan bir amcası öldü. Onun yasını tutmak için böyle karalara bürünmüş olsa gerek dedi. Akademi üyesi birdenbire durarak, ne dedi, nasıl olur bu evde oturursunuz da onun deliliğini bilmezsiniz? Doğrusu annesinin onun bu gibi hareketlerini hoş görmesi tuhaf şey. Fakat söz aramızda bu evin insanlarında karakter ve irade namına bir şey yoktur. Mademoiselle Mathilde de var ya, hepsi için yeter. O diğerlerinin hepsini bu sayede önüne katmış sürüyor. Bugün 30 Nisan. Akademi üyesi Julien'e dilinin altında bir şey varmış gibi anlamlı bakarak durdu. Julien de elinden geldiği kadar zekice bir tavır takınarak gülümsedi. İçinden, bütün bir ev halkını yönetmek, siyah bir rob giymek ve 30 Nisan arasında ne gibi bir ilişki olabilir dedi. Ben zannettiğimden de patavatsızım biriyim galiba. Akademi üyesine size itiraf ederim ki derken bakışlarında onu soru sormaya devam eden bir anlam vardı. Akademi üyesi kibarca doya doya konuşmak için eline fırsat geçtiğini görünce bahçede bir tur yapalım dedi. Ne diyorsunuz, 30 Nisan 1574'te olanı bilmemeniz mümkün mü? Julien hayretle, nerede? Grev meydanında. Julien o kadar şaşırmıştı ki bu kelimeleri duyduğu halde yine bir şey sezemedi. Bir facianın anlatılmasını merakla beklemek karakterine o kadar uygun bir şeydi ki gözleri pırıldamaya başladı. Konuşan bir kimsenin de kendisini dinleyenin böyle heyecanlandığını görmesi elbette ki çok hoşuna gider. Dinlemekten henüz kulakları pas tutmamış birini bulduğuna son derece sevinen akademi üyesi, Julien'e zamanının en yakışıklı delikanlısı Boniface de la Mole'la Piemonteli bir asılzade olan dostu Annibal de Coconasso'nun 30 Nisan 1574'te Grev Meydanı'nda kafalarının nasıl kesildiğini anlattı. Boniface de la Mole, Kraliçe Marguerite de Navarre'ın çıldırasıya sevdiği aşığıymış. Bu sözleri söyledikten sonra akademi üyesi, dikkat ettinizse Mademoiselle de la Mole'ün adı da Mathilde Marguerite'dir diye ilave etti. Boniface de la Mole aynı zamanda Duc d'Alençon'un gözde adamlarından biri ve sonradan 4. Henry olan Navarre kralının, yani aşığı olduğu kadının kocasının canciğer ahbabıymış. 1574 yılı karnavalının son günü bütün saray halkı Saint-Germain'de ölmek üzere olan zavallı kral 9. Charles'ın yanında bulunuyormuş. Boniface de la Mole ise kraliçe Catherine de Medici'nin sarayda birer mahpus gibi tuttuğu prensleri, yani dostlarını kaçırmak istemiş. Saint-Germain sarayının etrafını çevreleyen duvarlara 200 atlıyla saldırmış. Duc d'Alençon korkmuş ve bu yüzden Boniface de la Mole'ü cellada teslim etmişler. Fakat Mademoiselle Mathilde'e en çok dokunan bir şey varsa o da bundan 7-8 yıl önce daha henüz 12 yaşındayken bana itiraf ettiği gibi Evet, 12 yaşındayken, çünkü o kafalı bir kızdır, kafalı. Bu sözleri söyledikten sonra akademi üyesi gözlerini gökyüzüne kaldırarak devam etti. Onun bu siyasi felakette en çok dikkatini çeken şey, Kraliçe Margaret de Navarre'ın Grev Meydanı'nda bir evde saklanarak cellattan sevgilisinin başını istemiş olmasıdır. Ertesi gün gece yarısında bu kesik başı arabasına almış ve gidip Montmartre tepesinin eteğinde bulunan küçük bir kiliseye eliyle gömmüş. Bu tarihi olay Julien'e dokunmuştu. Nasıl olur diye bağırdı. Matmazel Mathilde kardeşinden nefret eder çünkü gördüğünüz gibi o bu eski öyküye hiç aldırış etmez ve 30 Nisan'da yas falan tutmaz. Bu ünlü idamdan beri Boniface de Lamolle'ün Coconasso'ya karşı olan candan dostluğunu anlamak amacıyladır ki bu aileye mensup her erkek onun adını taşır. Coconasso'nun adı da İtalyanların çoğu gibi Anibal'miş. Akademi üyesi sesini biraz alçaltarak, bu Coconasso 9. Charles'ın bizzat söylediğine bakılırsa 24 Ağustos 1572 gününün en azılı katillerinden biriymiş. İyi ama azizim Sorel, nasıl oluyor da siz ki bu konağın adamlarındansınız bu şeyleri bilmiyorsunuz? Demek yemekte Matmazel de Lamolle kardeşini iki kez Anibal diye bunun için çağırmıştı. Ben de yanlış duyduğumu sanmışım. Bu bir sitemdi. Annesinin bu gibi deliliklere müsaade etmesi tuhaf. Bu koca kızla evlenecek olan adam bu deliliklerin daha kim bilir nicelerini görecek. Bundan sonra akademi üyesi genç kız hakkında daha 5-6 alaycı cümle sarf etti. Gözlerinde parlayan sevinç ve laubalilik Julien'in fenasına gitti. İşte iki uşak karşı karşıya geçmiş efendilerimiz hakkında atıp tutuyoruz diye düşündü. Fakat bu akademi üyesinden her şey beklenir. Bir gün Julien onun Markiz de Lamolle'ün önünde diz çökmüş, taşrada oturan bir yeğeni için tütün bayiliği dilediğini görmüştü. O akşam bir zamanlar Eliza'nın yaptığı gibi Matmazel de Lamolle'ün Julien'e yaranmaya çalışan ve ufak tefek bir kız olan oda hizmetçisi ona hanımının öyle sanıldığı gibi gösteriş olsun diye siyah elbise giymediğini söyledi. Bu acayiplik genç kızın yaratılışından ileri geliyordu. Çağının en akıllı kraliçesinin sevdiği o adama, dostlarını özgürlüğe kavuşturmak uğrunda can veren Boniface de Lamolle karşı gerçekten bir sevgi besliyordu. Hem de ne dostlar! Hanedanın en büyük prensi ve 4. Henri. Madame de Renal'in her hareketinde göze çarpan doğallığa alışmış olan Julien, Paris'in bütün kadınlarının hareketlerini birer yapmacık diye karşılıyordu. Hele biraz üzüntülü olacak olursa artık onlara söyleyecek bir şey bulamıyordu. Matmazel de Lamolle ise bu kadınlardan ayrıydı. Julien onun davranışındaki soyluluğun verdiği güzelliği artık duygusuzluk olarak görmemeye başlamıştı. Matmazel de Lamolle ilkbaharın güzel günlerinde bahçede salonun açık duran pencereleri altında bakışarak birçok kez uzun uzun konuştu. Bir gün Mathilde ona Daubigny'nin tarihini, Brantôme'un eserini okuduğunu söyledi. Julien ne acayip kitaplar okuyor. Oysa annesi onun Walter Scott'un serüven romanlarını okumasına bile müsaade etmiyor diye düşündü. Yine bir gün Mathilde ona zevkten parlayan bir hayranlığının içten geldiğini belli eden gözlerle bakarak, L'Étoile'in anılarında okuduğu ve 3. Henri devrinde yaşamış bir kadını anlattı. Kocasının kendisini aldattığını gören bu kadın onu hançerle öldürmüştü. Bu sözler Julien'in gururunu okşuyordu. Çevresindekilerden o kadar saygı gören akademi üyesinin dediğine göre bütün ev halkına dediğini yaptıran bu genç kız onunla hemen hemen dostluğa benzeyen bir tavırla konuşmaya tenezzül ediyordu. Çok geçmeden Julien yanılmışım diye düşündü. Buna samimilik demezler. Onu böyle konuşturan şey içini dökmek için duyduğu ihtiyaç. Yoksa ben trajedilerde efendilerinin dertlerini dinleyen bir sırdaştan başka bir şey değilim. Ben bu ailede bir bilgin diye geçiniyorum. Brantôme'un, Daubigny'nin ve L'Étoile'in eserlerini okumak farz oldu. O zaman Matmazel de Lamolle'ün anlattığı olaylardan hiç olmazsa bir iki tanesine itiraz edebilirim. Böyle giderse sadece onun sırlarını dinleyen bir insan durumundan kurtulamam, buna bir son vermem gerek. Hem o kadar azametli hem de alçak gönüllü olan bu kızla Julien arasında geçen konuşmalar yavaş yavaş ilginç bir hal aldı. Genç adam isyan etmiş bir halk çocuğu olduğunu unutuyor, Matilde'i bilgili hatta makul buluyordu. Bahçede anlattığı düşünceleri salonda söylediklerinden çok daha başkaydı. Bazen Julien'le konuşurken gösterdiği heyecan ve açık sözlülük her zamanki kibirli ve soğuk haliyle çelişiyordu. Bir gün Julien'e zekadan ve heyecandan parlayan gözlerini dikerek, "Lig savaşları Fransa tarihinin kahramanlıklarla dolu bir dönemidir," dedi. Dipnot, Lig savaşları 16. yüzyılda Duc de Guise'le yandaşlarının protestanlara karşı yaptıkları kanlı mücadele. O zamanlar herkes istediği şeyi elde etmek, üyesi olduğu partiyi galip çıkarmak uğrunda çarpışırmış. Yoksa imparatorumuzun döneminde olduğu gibi sadece bir madalya ile taltif edilmek için değil. Şunu kabul ediniz ki o zaman daha az bencillik, daha az aşağılık varmış. Kısacası o çağı severim. Julien, Boniface de la Mole de o dönemin kahramanıymış değil mi dedi. Değilse de hiç olmazsa sevilmiş. Hem onun gibi sevilmek de herhalde tatlı olsa gerekir. Zamanımızda yaşayan kadınlardan hangisi sevgilisinin kesik başına elini değdirmekten dehşet duymaz? Madame de la Mole kızını çağırdı. İkiyüzlülüğünün yararlı olabilmesi için gizlenmesi gerekir. İşte Julien de anlaşıldığı gibi Napolyon'a karşı duyduğu hayranlığı biraz belli etmişti. Bahçede yalnız başına kalınca kendi kendine, işte bu insanların bizden üstün olmalarını sağlayan şey de bu dedi. Atalarının tarihi onları bayağı duyguların üstüne çıkarıyor. Hem bizim gibi sürekli olarak neyle geçineceklerini düşünmek zorunda da değiller. Sonra acı acı, bizimkisi de yaşamak mı diye devam etti. Ben bu gibi yüksek duygular üzerinde akıl yürütecek güçte değilim. Herhalde bunları pek iyi anlayamıyorum. Benim hayatım birbirini izleyen iki yüzlülüklerden ibaret. Ekmeğimi rahat rahat sağlamak için 1000 franklık bir gelirim yoktu ondan. Koşa koşa Julien'in yanına dönen Mathilde, ''Ne düşünüyorsunuz burada böyle Monsieur?'' dedi. Bu soruşta bir içtenlik vardı. Hem Mathilde nefes nefese koşarak tekrar Julien'in yanına gelmişti. Julien de kendini küçük görmekten artık usanmıştı. Düşüncesini içtenlikle belirtti. Bu kadar zengin bir insana yoksulluğundan söz ederken fena halde kızardı. Sesindeki mağrur tonla bunları anlatmakla bir amaç gütmediğini iyice sezdirmeye çalıştı. Mathilde'in gözüne bugüne kadar hiç böylesine güzel görünmemişti. Genç kız onda çoğu kez bulunmayan duygulu ve samimi bir davranış gördü. O akşamdan sonra henüz bir ay geçmemişti ki Julien, La Mole konağının bahçesinde düşünceli düşünceli dolaşıyordu. Fakat yüzünde artık aşağılık duygusunun verdiği o haşinlik ve filozofça gurur kalmamıştı. Kardeşiyle konuşurken sözde ayağını incittiğini söyleyen Mademoiselle de La Mole'ü biraz önce salonun kapısına kadar götürmüş dönüyordu. Kendi kendine, ''Koluma ne de tuhaf yaslanıyordu.'' dedi. Ya ben aptalım biriyim ya da gerçekten beni beğeniyor. Gururum yüzünden çektiğim acılardan bahsettiğim zamanlar bile beni usul usul dinliyor. Oysa herkese karşı ne kadar kibirli. Onun benimle baş başa kaldığı zamanlar yüzünde meydana gelen tatlılığı ötekiler görecek olsa şaşarlar. Bu samimiyetin içten geldiğine, başka hiç kimseye böyle davranmadığına hiç kuşkum yok. Julien, Mathilde'in kendisine karşı gösterdiği bu acayip dostluğu gözünde büyütmemeye çalışıyordu. Bu dostluğu kendisi de bir ateşkese, silahları bırakmadan yapılan bir ateşkese benzetiyordu. Her gün buluştukları zaman bir gün önceki hemen hemen samimi denilecek tavrı takınmadan içlerinden "Bugün de acaba yine dost mu kalacağız?" diyorlardı. Söyledikleri ilk cümleler bir incir çekirdeğini doldurmayacak kadar önemsiz şeylerdi. Her ikisi de yalnız biçime önem verirlerdi. Julien bu mağrur kızın bir kez hakaretine uğrar da ona haddini bildirmeyecek olursa artık yakayı ele vereceğini, mahvolacağını anlamıştı. İçinden aramız açılacaksa bari şimdiden, gururumun yasal haklarını savunarak açılsın daha iyi, öyle ya. Onuruma karşı borçlu olduğum en küçük görevden kaçınacak olursam, sonra bir takım hor görmelerle mücadele ederek darılmak neye yarar? Keyifsiz olduğu günlerde birçok kez Matilt ona karşı önemli kişi tavırları takınmayı denedi. Girişimlerine eşine az rastlanan bir kurnazlığı da katmayı ihmal etmiyordu. Fakat Julien bunları sert bir biçimde geri püskürttü. Bir gün genç kız konuşurken Julien onun sözünü birdenbire keserek, "Mademoiselle de Lamolle'ün babasının sekreterine verilecek bir emri mi var?" dedi. "Emirlerini dinlemek ve saygıyla yerine getirmek görevidir. Hem kendilerine söylenecek başka en küçük bir sözü bile yoktur. Ona düşüncelerini anlatsın diye bir aylık verilmiyor." Aralarındaki bu durum ve Julien'in zihnini kurcalayan acayip bir takım kuşkular, pek muhteşem olan fakat içinde her şeyden korkulan en küçük bir şakanın bile münasebetsizlik sayıldığı bu salonda ilk zamanlardaki duyduğu can sıkıntısını dağıttı. Julien, "Beni sevmesi garip bir şey olur," diye söylenmeye devam etti. "Sevsin veya sevmesin, bütün ev halkını ve herkesten çok Marki de Croisnois'ı tiril tiril titreten bu akıllı kız bana samimi bir sırdaşlık ediyor. Marki de Croisnois ne kadar da terbiyeli, uysal ve mert, soyluluğun ve servetin bütün nimetlerine sahip. Bu nimetlerden ben bir tanesine sahip olsam sevincimden içim içime sığmaz. Matilde çıldırasıya seviyor. Yani bir Parisli ne kadar sevebilirse o kadar seviyor. Onunla evlenecek. Monsieur de Lamolle bana evlenme mukavelesinin hazırlanması için iki tarafın noterine kaç tane mektup yazdırdı. Ben ki sabahları kalem elimde mektup yazarken kendimi o kadar aşağı hissediyorum. İki saat sonra ise burada bahçede o sevimli genci yenmiş oluyorum. Çünkü kızın beni ona tercih ettiği besbelli. Kim bilir belki de ondan ileride kocası olacak diye nefret ediyor. Bu denli mağrur bir insandan bu da beklenir. Bana karşı gayet iyi muamele etmesi de kendisinden aşağı seviyede bir sırdaş olduğum için olsa gerek. Yok canım, ya ben deliyim ya da bu kızın bana eğilimi var. Kendini sevdirmeye çalışıyor. Ben ona karşı soğuk davrandıkça, saygıda kusur etmedikçe o benim üstüme düşüyor. Belki de gösteriş olsun diye bilerek böyle hareket ediyor. İyi ama birdenbire karşısına çıktığım zaman gözlerinin parladığını görüyorum. Yoksa Parisli kadınlar duygularını gizlemek, olduğu gibi görünmemek hususunda bu kadar mı usta? Bana ne? Gerçekten öyle olmasa da bana karşı sadece böyle görünse de ne çıkar? Bundan yararlanmak, zevk almak gerek. Tanrım ne kadar da güzel. Bana sık sık öyle tatlı bakıyor ki, bu anlarda iri mavi gözlerini yakından seyretmeye doyamıyorum. Bu bahar nerede, geçen yılın baharı nerede? O zamanlar 300 tane fena yürekli ve 200'lü insanın ortasında ancak karakterimin güçlü oluşu sayesinde yaşayabilirdim. Hem kendim de onlardan aşağı kalmazdım ya. Kuşkulandığı günlerde Julien, "Bu kız benimle alay ediyor," diyordu. Beni oyuncak gibi kullanmak için kardeşiyle birlik olmuş. İyi ama enerjik bir genç olmadığı için kardeşini de adam yerine koymuyor. Bana, "Kardeşim cesur bir insandır ama hepsi bu kadar," dedi.